Ayrım 35, Gülümseyen Adam, Henry Mankell, sayfa 451. Wallander evden çıkıp kapıyı kapattı. Karanlık merdiven boşluğunda ne yapacağını düşündü. Strom öldüyse bütün plan suya düşmüştü. Kendisini sisin içinde ölümle burun buruna geldiği geçen yıla dönmüş gibi hissetti. Farnholm şatosundaki adamlar, Harderberg gibi gülümseyen ya da Tolpin ve Obadiah gibi gölgelerde gezinen kişiler olsalar da tehlikeliydiler. Sofia'yı oradan çıkarmalıyım diye düşündü. Björk'ü aramalı ve bir acil kurtarma operasyonu ayarlamalıyım. Gerekirse Skåne'deki her polis merkezini ararız. Işığı yakıp hızla merdivenlerden indi. Björk'ü arabasından aradı ama Björk cevap verir vermez telefonu kapattı. Bunu kendim halletmem gerekiyor diye düşündü. Başka birisinin daha ölmesini istemiyorum. Emniyete gidip tabancasını ve el fenerini aldı. Svedberg'in boş odasına gidip ışığı yaktı. Ardından Farnholm şatosunun haritasını bulana kadar evrakları karıştırdı. Haritayı bulduğunda katlayıp cebine koydu. Emniyetten ayrıldığında saat 8'e çeyrek vardı. Malmö Wegen'e gidip Höglund'un evinde durdu, zili çaldı, kapıyı kocası açtı. Wallander içeri girmek istemedi. Ona sadece mesaj bırakmak istediğini söyledi. Höglund kapıya geldiğinde üzerinde sabahlık vardı. ''Beni iyi dinle'' dedi Wallander. ''Farnholm şatosuna gireceğim.'' ''Ström'' dedi Höglund. ''Sanırım öldü.'' Höglund'un yüzü bembeyaz oldu. Wallander onun bayılmasından korktu. ''Tek başına gidemezsin'' dedi Höglund kendini toparladığında. ''Buna mecburum.'' ''Neden mecbursun?'' ''Bu işi kendim halletmeliyim'' dedi Wallander öfkeyle. ''Lütfen soru sormayı bırak, sadece dinle.'' ''Seninle geliyorum, oraya tek başına gidemezsin.'' Höglund kararını vermişti, karşı çıkmanın bir anlamı yoktu. ''Tamam gelebilirsin'' dedi Wallander ''ama dışarıda bekleyeceksin. Telsiz bağlantısı kurabileceğim birinin olması iyi olur.'' Höglund merdivenlerden üst kata koştu. Kocası Wallander'i içeri alıp kapıyı kapattı. ''Beni böyle şeyler için uyarmıştı'' dedi kocası gülümseyerek. ''Evde olduğum zamanlarda işe o gidiyor.'' ''Muhtemelen çok uzun sürmez'' dedi Wallander. Kulağa çok inandırıcı gelmese de. Höglund birkaç dakika sonra bir eşofmanla geri geldi. ''Beni beklemeyin'' dedi kocasına. ''Beni bekleyecek kimse yok.'' diye düşündü Wallander. ''Hiç kimse.'' ''Pencere pervazındaki saksıların arasında uyuklayan bir kedi bile.'' Emniyete gidip iki telsiz aldılar. ''Belki silah da almalıyım.'' dedi Höglund. ''Hayır.'' dedi Wallander. ''Arazinin dışında bekleyeceksin. Dediklerimi yapmazsan canına okurum.'' Üst adı geride bıraktılar. Bulutsuz, soğuk bir geceydi. Wallander hızlı sürüyordu. ''Ne yapmayı düşünüyorsun?'' diye sordu Höglund. ''Ne olup bittiğini öğreneceğim.'' ''İçimi okuyor.'' diye düşündü Wallander. ''Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim olmadığını biliyor.'' Yola sessizce devam edip yaklaşık 9.30'da Farnholm şatosu sapağına ulaştılar. Wallander arabayı traktörlerin kullandığı park yerine sürüp motoru ve ışıkları kapattı. Karanlıkta bir süre oturdular. ''Saat başı seninle iletişime geçeceğim.'' dedi Wallander. ''İki saatten fazla benden haber alamazsan Björk'e ulaş ve ona bir kurtarma operasyonu yapmasını söyle.'' ''Bunu yapmamalısın biliyorsun.'' dedi Höglund. ''Hayatım boyunca yapmamam gereken şeyler yaptım.'' dedi Wallander. ''Neden şimdi farklı olsun?'' Telsizlerini ayarladılar. ''Neden rahibe değil de polis oldun sanki?'' diye sordu Wallander. Höglund'un telsizlerin loş ışığıyla aydınlanan gözlerinin içine bakarak. ''Tecavüze uğradım.'' dedi Höglund. ''Bütün hayatım bundan sonra değişti. Sonrasında tek yapmak istediğim polis olmaktı.'' Wallander bir süre sessizce oturdu. Sonra kapıyı açıp dışarı çıktı ve arkasından sessizce kapattı. Şimdi başka bir dünyaya adım atıyordu. Höglund artık yanında değildi. Çok sakin bir geceydi. Nedense iki gün sonra Santa Lucia günü olacağı aklına geldi. Dipnot, Santa Lucia Hristiyan geleneğindeki azizlerden biridir. 13 Aralık'ta, çünkü eskiden yılın en uzun gecesi olduğu sanılıyormuş, Santa Lucia adına Norveç, İsveç, Finlandiya gibi kuzey ülkelerinde genç kızların bembeyaz elbiseler giyip şarkılar söylediği bir festival yapılır. O gün İsveç, üstünde yanan mumlar bulunan bir taşla kan Santa Lucia şarkısını söyleyen ve eskiden kış gün dönümü olduğu sanılan günü kutlayan sarışın kızlarla dolacaktı. Wallander bir ağacın arkasına gizlenip haritayı çıkardı. El feneriyle aydınlattığı haritayı inceleyip arazinin belli başlı yerlerini hafızasına kazımaya çalıştı. Sonra feneri kapatıp haritayı cebine koydu ve şato kapılarına giden yoldan aşağı koştu. Dikenli tel örgülere tırmanmak imkansızdı. Şatoya tek bir giriş yolu vardı, o da kapılardı. 10 dakika sonra nefesini rahatlatmak için durdu. Sonra parlak ışıklı kapıları ve yanlarındaki nöbetçi kulübesini görene kadar yol boyunca dikkatlice ilerledi. En beklemedikleri şeyi yapmalıyım diye düşündü. Bu da silahlı bir adamın tek başına şato arazisine girmesi olacak. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Tabancasını cebinden çıkardı. Kulübenin arkasında dar bir aralık vardı. Wallander saatine baktı. Ona 3 vardı. Derken harekete geçti. 17. Bölüm. İlk görüşmeleri yarım saat sonra gerçekleşti. Höglund onu hiçbir parazit olmadan net bir şekilde duyabiliyordu. Sanki Wallander arabadan çok uzaklaşmamıştı, yakınlarda bir yerdeydi. "Neredesin?" dedi Höglund. "Arazideyim," dedi Wallander. "Şu andan itibaren bir saat sonraki aramayı bekle." "Neler oluyor?" diye sordu Höglund ama yanıt gelmedi. Geçici bir bağlantı kopukluğu olduğunu düşündü ve geri aramasını bekledi ama sonra Wallander'in cevap vermeden telsizi kapattığını fark etti. Telsizden hiç ses gelmiyordu. Wallander karanlık ölüm vadisinde yürüdüğünü düşündü. Yine de içeri girmesi hiç beklemediği kadar kolay olmuştu. Güvenlik kulübesinin arkasında gördüğü dar aralığa doğru sessizce sokulmuş ve onun küçük bir pencere olduğunu görünce şaşırmıştı. Parmaklarının ucunda dikildiğinde pencereden içeriği görebiliyordu. Güvenlik kulübesinde bilgisayar ekranlarının ve telefonların bulunduğu bir bankonun önünde oturan birisini gördü. İçeride sadece bir kişi vardı. O da çocuk kazağı ören bir kadındı. Wallander gözlerine inanamadı. Şatonun içinde olanlarla gördükleri arasındaki tezat o kadar büyüktü ki anlam vermek neredeyse imkansızdı. Kadının güvenlik kulübesine silahlı bir adamın geldiğinden şüphelenecek hali yoktu. Bu yüzden Wallander binanın etrafını sakince dolaştı ve kapıya mümkün olduğu kadar nazikçe vurdu. Kadın Wallander'in tam da düşündüğü gibi herhangi bir tehdit varsaymadan kapıyı ardına kadar açtı. Elinde örgülerle Wallander'e şaşkınlıkla baktı. Tabancasını çekmek Wallander'in aklına bile gelmemişti. Üst hat polisinden komiser Wallander olduğunu söyledi, hatta rahatsız ettiği için özür diledi. Kadını kibarca içeriye yönlendirdi ve güvenlik kulübesine girdiklerinde kapıyı kapattı. İçeride kamera olup olmadığına baktı ama kamera yoktu, kadına oturmasını söyledi. Tam o anda kadın olup biteni anladı ve çığlık atmaya başladı. Wallander silahını çıkardı. Silahı elinde tutmak onu o kadar endişelendirdi ki midesi bulandı. Kadına nişan almaktan kaçınarak sessiz olmasını emretti. Kadın korkudan kas katı kesilmişti. Wallander onu sakinleştirmeyi istedi ve torunlarından biri için yaptığını düşündüğü kazağı örmeye devam etmesini söyledi. Ama o esnada Ström ve Sofia'yı hatırladı. Sten Torstensson ve Bertha Duner'in bahçesindeki mayını da. Kadını şatoya rapor vermesi gerekip gerekmediğini sordu. Kadın gerekmediği yanıtını verdi. Bir sonraki sorusu çok önemliydi. Bu akşam Kurt Ström çalışıyor olmalıydı. Şatodan telefon edip Ström hasta olduğu için onun yerine gelmem gerektiğini söylediler. Kim aradı? Sekreterlerden biri. Kelimesi kelimesine tam olarak ne dediğini söyle. Kurt Ström hastalandı. Hepsi bu. Wallander'a göre bir sorun yaşandığı belliydi. Ström'ün foyası ortaya çıkmıştı. Ve Wallander Harderberg'in korumalarının Ström'ü konuşturup gerçeği öğrendiklerini düşünmekle hata etmiş olmazdı. Korku içindeki kadına baktı, örgüsünü sıkıca tutuyordu. Dışarıda silahlı bir adam daha var dedi Wallander pencereyi işaret ederek. Ben gittikten sonra alarmı çalarsan o kazağı asla bitiremezsin. Wallander kadının söylediklerine inandığını anladı. Kapılar her açıldığında şatodan fark ediliyor değil mi? Kadın başını salladı. Elektrik kesintisi olursa ne olur? Büyük bir jeneratör kendiliğinden devreye girer. Kapıları elle açmak mümkün mü? Bilgisayarlar tarafından kaydedilmeden. Kadın tekrar başını salladı. O halde kapıların elektriğini kes. Kapıları açıp ben geçtikten sonra kapat. Ardından elektriği tekrar aç. Wallander kadının söylediklerini yapacağından emindi. Güvenlik kulübesinin kapısını açtı ve aslında orada olmayan adama dışarı çıkacağını, kapıların açılıp kapanacağını ve her şeyin kontrol altında olduğunu yüksek sesle söyledi. Kadın dışarıya çıkıp kapının yanındaki kilitli bir kutuyu açınca bir kol göründü. Giriş kapısındaki boşluk yeterince genişlediğinde Wallander içeri girdi. ''Söylediklerimi aynen yap. Sözümden çıkmadığın sürece sana bir şey olmayacak.'' dedi Wallander. Sonra incelediği haritadaki rotayı kafasında canlandırıp ahırlara doğru ilerledi. Etraf çok sessizdi. Ahırlardan gelen ışıkları görecek kadar yaklaştığında durup Höglund'un da ilk aramasını yaptı. Höglund soru sormaya başladığında telsizi kapattı. Ahırlara doğru temkinli bir şekilde yürümeye devam etti. Sofia'nın yaşadığı daire ahırlara ilave olarak inşa edilmiş bir binadaydı. Wallander uzun süre küçük bir çalılığın gölgesinde dikilip ahırları ve etrafındaki alanı gözlemledi. Arada sırada ahırlardan atların ayaklarını sürtüp yere vurma sesleri geliyordu. Ek binada ışık yanıyordu. Sakin kafayla düşünmeye çalıştı. Ström'ün vurulmuş olması onunla yeni işe başlayan kız arasında bir bağlantı olduğunu fark ettikleri anlamına gelmiyordu. Kızın Viden'le yaptığı telefon görüşmesinin dinlendiği de kesin değildi. Bu belirsizlik Wallander'in umabileceği en iyi ihtimaldi. Harderberg ve adamlarının şato arazisine izinsiz giren bir adamla başa çıkmak için acil durum planı hazırlayıp hazırlamadıklarını merak etti. Birkaç dakika daha ağaçların altındaki karaltıda bekledikten sonra eğilerek elinden geldiğince hızlı bir şekilde ek binanın kapısına koştu. Koşarken her an vücuduna bir kurşun isabet etmesini bekledi. Aynı anda hem kapıyı çalıp hem kapı kolunu denedi ama kapı kilitliydi. Derken kızın korku içindeki sesini duydu ve kim olduğunu Stan'in arkadaşı Roger söyledi. Sahte soyadını hatırlayamamıştı. Ama yine de Sofia kapıyı açtı ve Wallander onun yüzünde rahatlamayla karışık şaşkın bir ifade gördü. Daire küçük bir mutfak, kapısız ufacık bir yatak odası ve bir oturma odasından oluşuyordu. Wallander parmağını dudaklarına götürerek sessiz olması gerektiğini işaret etti. Mutfaktaki masaya karşılıklı oturdular. Wallander artık ahırlardan gelen gürültüleri daha net duyabiliyordu. ''Fazla zamanım yok.'' dedi Wallander. ''Neden geldiğimi de açıklayamam. O yüzden lütfen sadece sorularıma yanıt ver.'' Haritayı açıp masanın üzerine koydu. ''Yolda bulduğun adam.'' dedi Wallander. ''Nerede olduğunu gösterebilir misin?'' Sofia eğilerek ahırların güneyinde kalan bir yolun üzerine işaret parmağıyla küçük bir daire çizip ''Burada.'' dedi. ''O adamı daha önce gördün mü?'' ''Hayır.'' ''Ne giyiyordu?'' ''Hatırlamıyorum.'' ''Üniforma mıydı?'' Sofia başını iki yana salladı. ''Bilmiyorum, kafam bomboş.'' ''Daha fazla üstüne gitmenin anlamı yoktu. Korkusu yüzünden hafızası etkilenmişti. Bugün sıra dışı bir şey oldu mu?'' ''Hayır.'' ''Seninle konuşmak için gelen oldu mu?'' ''Hayır.'' Wallander bunun ne anlama geldiğini çözmeye çalıştı. Ancak karanlığın içinde yerde yatan Ström'ün görüntüsü diğer bütün düşünceleri zihninden uzaklaştırdı. ''Şimdi gidiyorum.'' dedi Wallander. ''Eğer birisi gelirse benden bahsetme.'' ''Geri gidecek misin?'' diye sordu Sofia. ''Bilmiyorum ama endişelenmene gerek yok. Sana hiçbir şey olmayacak.'' Sofia'ya verdiği güvencenin doğru çıkmasını umarak perdeyi hafif çaraladı ve dışarıya göz attı. Sonra kapıyı çabucak açıp binanın arka tarafına koşmaya başladı. Tekrar karanlığa girene kadar durmadı. Hafif bir esinti başlamıştı. Ağaçların daha ilerisinde şatonun koyu kırmızı cephesini aydınlatan keskin ışık demetini görebiliyordu. Ayrıca farklı katların pencerelerindeki ışıkları da. birden titredi. Hafızasına kazıdığı haritayı bir kez daha iyice düşündükten sonra elinde fenerle yeniden yürümeye başladı. Suyu boşaltılmış yapay bir göletin yanından geçti. Sonra sola dönüp aradığı yolu bulmaya çalıştı. Saatine baktı ve Höglund'la tekrar iletişime geçmesi için 40 dakikası kaldığını gördü. Tam kaybolduğunu düşünmeye başlamıştı ki yolu buldu. Yaklaşık 1 metre genişliğindeki yolda atların toynak izlerini görebiliyordu. Kımıldamadan etrafı dinledi. Gittikçe şiddetlenen rüzgar haricinde her yer sessizdi. Her an yakalanmaya hazır halde yolda ilerledi. Yaklaşık 5 dakika sonra durdu. Sofia'nın haritada gösterdiği yer doğruysa şimdiden fazla yürümüştü. Acaba yanlış yolda mıydı? Daha yavaş bir şekilde tekrar yürümeye başladı. Bir 100 metre kadar daha yürüdükten sonra şimdiye kadar Sofia'nın işaretlediği noktaya çoktan gelmiş olması gerektiğinden iyice emin oldu. Bir süre huzursuz halde ayakta bekledi. Ström yoktu. Başka bir yere götürülmüş olmalıydı. Wallander arkasına döndü ve şimdi ne yapacağını düşünerek kendi adımlarını takip etmeye başladı. Bu defa işemesi gerektiğinden yine durdu. Yolun kenarındaki çalılıklara doğru ilerledi. İhtiyacını giderdikten sonra Sofia'nın işaret ettiği noktayı yanlış anlayıp anlamadığından veya yanlış yola girip girmediğinden emin olmak için haritayı cebinden çıkardı. El fenerini yaktığında yerde çıplak bir ayak gördü. Olduğu yerde sıçrayınca fener elinden düşüp söndü. Hayal görmüş olmalıydı. El fenerini almak için eğildi, feneri tekrar açtı ve kendini doğrudan Kurtström'ün cansız yüzüne bakarken buldu. Yüzü solgun, dudakları sıkıca kenetlenmişti. Yanaklarında pıhtılaşmış kan vardı, alnının ortasında bir mermi yarası görünüyordu. Wallander Sten Thorstenson'un vurulma şeklini hatırladı. Ayağa kalkıp cesetten uzaklaştı, bir ağaca yaslandı ve kustu, sonra koşmaya başladı. Susuz gölete kadar gidip kıyıda dizlerinin üzerine çöktü. Arkalarda bir yerde ağacın tepesindeki bir kuş kanat çırparak uçtu. Wallander gölet yatağına atlayıp bir köşeye sokuldu. Mezara girmiş gibi hissetti. Yaklaşan ayak sesleri duyduğunu sandı. Tabancasını çekti ama kimse görünmedi. Derin birkaç nefes alıp kafasını toplamaya çalıştı. Paniğe kapılmak üzereydi. Her an kendini kaybedebilirdi. 14 dakika sonra Höglund'la iletişime geçmesi gerekiyordu ama beklemek zorunda değildi. Şimdi onu arayıp Björk'e haber vermesini isteyebilirdi. Ström başından vurularak ölmüştü ve hiçbir şey onu hayata geri döndüremezdi. Geniş çaplı bir operasyon başlatmalılardı. Wallander polis ekiplerini şatonun kapısında bekleyebilirdi. Sonrasında ne olacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Ama Höglund'u hemen aramadı. 14 dakika bekledikten sonra telsizini çıkardı. Höglund anında cevap verdi. Neler oluyor diye sordu. Henüz hiçbir şey dedi Wallander. Bir saat sonra tekrar arayacağım. Ström'ü buldun mu? Wallander telsizi kapattı. Bir kez daha karanlığın içinde yalnızdı. Bir şeyler yapmaya karar vermişti ama ne olduğunu bilmiyordu. Ne yapacağını bilmediği bir saatlik bir süre tanımıştı kendine. Yavaşça ayağa kalktı, çok üşüyordu. Göl yatağından çıkıp ağaçların arasından parıldayan ışığa doğru yürüdü. Ağaçların sonlandığı yerde durduğunda kendini şatoya doğru eğimli büyük bir çimenliğin sınırında buldu. İçine girilmesi zor bir şatoydu ama Wallander bir giriş yolu bulmak zorundaydı. Ström ölmüştü. Ne var ki Wallander bundan dolayı suçlanamazdı. Sten Thorstenson cinayetinden de sorumlu tutulamazdı. Wallander'in suçluluk duygusu farklı bir nedenden davayı çözmenin eşiğindeyken bir kez daha meslektaşlarını hayal kırıklığına uğratacak olmasından kaynaklanıyordu. Her şeye rağmen bu adamların yapabileceklerinin bir sınırı olmalıydı. Sadece görevini yapan bir üstad polisini öyle hemen vuramazlardı. Öte yandan belki de bu insanlar hiçbir sınır tanımıyorlardı. Bu muammayı çözmeye çalıştı ama başaramadı. Bunun üzerine şatonun arkasına, binanın daha önce hiç görmediği bir tarafına doğru yürümeye başladı. oraya varması 10 dakikasını aldı. Oysa ki yalnızca görülmekten korktuğu için değil, aynı zamanda üşüdüğü için de acele etmişti. Titremesini durduramıyordu. Şatonun arkasında araziye doğru çıkıntı yapan yarım ay şeklinde bir teras vardı. Terasın sol tarafı loştu. Spot ışıklarından bazıları bozulmuş olmalıydı. Terastan çimenliğe inen taş basamaklar görünüyordu. Tekrar kuytu bir yere varana kadar olabildiğince hızlı koştu. Bir elinde feneri, diğer elinde telsiziyle merdivenlerden çıkmaya başladı. Tabanca pantolonunun cebindeydi. Birden durup kulak kabarttı. Ne duymuştu? Dahili alarmlardan birinin sesini duyar gibi olmuş, sonra ses kesilmişti. Bir terslik var diye düşündü ama ne? Dikkat kesildi ama bir esip bir kesilen rüzgar dışında hiçbir şey duymadı. Işıkla ilgili bir şey olmalı diye düşündü. Karanlığa doğru sürükleniyorum ve o adamlar beni pusuda bekliyorlar. Birden jeton düştü ve kandırıldığını anladı ama artık çok geçti. Basamaklardan inmek için arkasını döndüğünde yüzüne doğrultulan parlak beyaz ışıkla gözleri kamaştı. Karanlık bir tuzağa çekilmiş ve oyuna getirilmişti. Görmesini engelleyen ışıktan kurtulmak için telsiz tutan elini yukarı kaldırdı ama aynı anda arkadan yakalandığını hissetti. Kurtulmaya çalıştı ama artık geç kalmıştı. Kafasına aldığı darbeyle her şey karardı.
35. ayrımın sonu. Sayfa 465.